Ayrım 61.
Sayfa 1126. Daima kişinin içinde bulunan, hiçbir etkiyle bozulmayan Tanrı, yalancı vicdana karşı gerçek vicdan, kıvılcıma sönmeyi yasak eden, ışığa güneşi hatırlamayı emreden, hayali mutlakla karşılaştırdığı zaman gerçek mutlağı tanıması için ruhu uyaran, kaybedilmez insanlık, kabul edilmez insan kalbi demek olan şu şahane olay, belki de iç mucizelerimizin en güzeli. Javert bunu anlıyor muydu acaba? Javert ona erişebiliyor muydu? Onun farkına varıyor muydu? Elbette hayır. Ama bu anlaşılmaz, inkar edilmez şeyin basıncı altında kafatasının aralandığını seziyordu. Bu mucizenin değişikliğe uğrattığı bir kimse olmaktan çok onun kurbanıydı. Onun etkisine ancak çileden çıkarak katlanıyordu. Bütün bunda ancak sonsuz bir yaşama güçlüğü görüyordu. Ona öyle geliyordu ki bundan sonra artık soluk alması zorluğa uğramıştı. Başının üzerinde bilinmez bir şeyin bulunması. O buna alışık değildi. O güne kadar üzerinde bulunan her şey bakışları için açık, yalın, duru bir alandı. Orada bilinmeyen, karanlık hiçbir şey yoktu. Belirli, düzenli, birbirine bağlı, kesin, tam, çevrelenmiş, sınırlanmış, kapatılmış olmayan hiçbir şey yoktu. Her şey önceden düşünülmüştü. Hükümet gücü dümdüz bir şeydi. Bunda hiçbir düşme, onun karşısında hiçbir baş dönmesi olamazdı. Javert bilinmezi yalnız aşağıda görmüştü. Düzensiz, beklenilmeyen şeyler, hercümercin karmakarışık ağzı, bir uçuruma düşme imkanı. Bunlar alt tabakalara, isyankarlara, kötülere özgü olaylardır. Şimdi Javert arkaya devrilmiş, şu duyulmamış görüntünün karşısında birdenbire korkuya kapılmıştı. Yukarının uçurumu. Ne demek oluyordu? Baştan başa yıkıntıya uğramıştı. Her şey boşa gitmişti. Neye güvenmeli? İnandığı şeyler yıkılıyordu. Nasıl? Toplumun zırhındaki kusuru yüce ruhlu bir sefil bulabiliyordu demek. Nasıl? Kanunun dürüst hizmetkarı kendisini birdenbire iki suç arasında, bir adamı kaçırmak suçuyla onu tutuklamak suçu arasında sıkışmış bulabilirdi demek. Devletin memura verdiği talimattaki her şey kesin değildi demek. Görevde çıkmazlar bulunabiliyordu öyleyse. Ne demek? Bütün bunlar gerçekti ha? Mahkumiyetler altında bükülmüş eski bir haydudun doğrulabilmesi, en sonunda haklı olması gerçek miydi? İnanılır şey değildi. Yüzü değişen suçun karşısında kanunun özür dileyerek geri çekilmesi gereken durumlar vardı demek ki. Evet, bu böyleydi. Javert bunu görüyordu. Javert onun bitişiğindeydi. Hem de değil inkar etmek ona katılıyordu bile. İşte gerçekler bunlardı. Gerçek olayların böyle bir biçimsizliğe gelebilmesi berbat bir şeydi. Olaylar görevlerini yapsalardı, kanunun delilleri olmakla yetinirlerdi. Olayları yollayan Tanrı'dır. Şimdi anarşi yukarıdan mı inecekti? Böylece sıkıntının artmasıyla, üzüntünün yarattığı görüş yanılmasıyla, duygusunu sınırlayıp düzeltebilecek şeyler siliniyor, toplum, insanlık, kainat artık gözlerinde sade, iğrenç çizgilerle özetleniyordu. Böylece ceza usulü, verilen hükümler, yasaya dayanan güç, yüce divanların ilamları, memurluk, yargıçlık, hükümet, suçluluk, önleme, cezalandırma, idari bilimler, hukukun yanılmazlığı, hükümetin sözü geçerliği, siyasetin iç güvenliğin dayandığı kurallar, egemenlik, adalet, kanundan çıkan mantık, toplumdaki mutlak genel gerçek, bütün bunlar bir yıkıntı, bir yığıntı, bir hercümerç olmuş. Javert'in kendisi de düzenin bekçisi, zabıta hizmetinde baştan çıkmazlık, dürüstlük, toplumun koruyucu buldog köpeği, yenilmiş yere serilmişti. Bütün bu yıkıntının üzerinde de başında yeşil başlık, alnında ayla, ayakta duran bir adam. İşte en sonunda gelip çattığı karışıklık, işte ruhundaki korkunç manzara. İnsan buna dayanabilir miydi? Hayır. İnsanın karşılaşabileceği en şiddetli durumdu bu. Bundan kurtulmanın iki yolu vardı. Biri karar verip Jean Valjean'a gitmek, küreklerin adamını yeniden zindana göndermek, öbürü de... Javert parmaklıktan ayrıldı. Bu sefer başı yukarıda, Şatle meydanının köşelerinden birindeki fenerin ışığında görünen karakola doğru sert adımlarla ilerledi. Oraya gelince pencerelerden birinde bir belediye çavuşunu gördü, içeri girdi. Sadece bir karakolun kapısını itiş şekillerinden polis mensupları birbirlerini tanırlar. Javert çavuşa adını bildirdi, kimlik kartını gösterdi, üzerinde bir mum yanan karakol masasına oturdu. Masanın üzerinde bir kalem, zabıtlar, gece devriyelerinin raporları için kağıt vardı. Daima hasır bir sandalye ile tamamlanan bu masa bir müessesedir. Bütün polis karakollarında vardır. Değişmez şekilde üzerinde testere tozu dolu şimşir bir tabakla kırmızı bal mumu desteleri dolu bir mukavva kutu bulunur. Resmi üslubun alt katını teşkil eder. Devlet edebiyatı onunla başlar. Javert kalemle bir tabaka kağıt aldı, yazmaya başladı. İşte yazdıkları şuydu: Hizmetin yararına bazı düşünceler. Birincisi, Sayın Polis Müdürünün bir göz atmasını rica ederim. İkincisi, soruşturmadan gelen tutuklular ayakkabılarını çıkarıyorlar, üzerleri aranırken taşların üzerinde yalın ayak duruyorlar. Hapishaneye girdiklerinde pek çoğu öksürük oluyor, bu da tedavi masrafına yol açıyor. Üçüncü, takip usulü aralıklı mesafelerle memur konursa iyidir. Ama önemli olaylarda en aşağı iki memurun birbirini gözden kaybetmemesi gerekir. Ta ki herhangi bir nedenden dolayı bir memur hizmet sırasında zayıf düşerse öbürü onu korusun, yerini alsın. Dördüncü, Madelonet hapishanesinin özel yönetmeliğinin parasını verseler bile mahpuslara bir sandalye bulundurmalarının neden yasaklandığı bir türlü anlaşılmıyor. Beşincisi, Madelonet'teki kantinde sadece iki parmaklık var. Bu da kantinci kadına elini mahkumların tutmasını fırsat veriyor. Altıncısı, Çığırtkan denen öbür mahkumlar görüşme odasına çağıran mahkumlar, adlarını belirli şekilde bağırmak için her mahkumdan iki metelik alıyorlar. Bu hırsızlıktır. Yedincisi, dokuma atölyesinde kaçan bir iplik için mahpustan 10 metelik kesiyorlar. Müteahhidin bir yolsuzluğudur bu. Çünkü dokuma daha kötü dokunmuş değildir. Sekizinci, Fors hapishanesinde ziyaretçilerin Saint Mary L'Egyptien konuşma odasına giderken çocuklar avlusundan geçmesi hoş bir şey değildir. Dokuzuncu, Polis müdürlüğünün avlusunda jandarmaların her gün tutukluların sorgu hakimleri tarafından yapılan soruşturmalarını anlattıkları duyuluyor. Kutsal bir kişi olması gereken bir jandarmanın soruşturma odasında duyduklarını anlatması önemli bir düzensizliktir. Onuncusu, Bayan Henry dürüst bir kadındır, kantini çok temizdir. Ama bir kadının gözetleme hücrelerinin kapısında bulunması doğru değildir. Büyük bir medeniyetin konsiyerjöri hapishanesine yakışır bir şey değildir bu. Javert bu satırları en sakin, en düzgün yazısıyla bir tek virgül atlamadan kalemin altında kağıdı kuvvetle öttürerek yazdı. Son satırın altına imzasını attı. Javert, birinci sınıf müfettiş. Şatle Meydanı Karakolu'nda 7 Haziran 1832 saat sabahın birine doğru. Yazıyı kuruttu, kağıdı mektup gibi katladı, mühürledi, üzerine idareye muhtıra diye yazdı, masanın üzerine bıraktı, karakoldan çıktı. Camlı parmaklıklı kapı arkasından kapandı. Yeniden Şatle Meydanı'nı geçti, rıhtıma döndü. Dalgın bir kesinlikle bir çeyrek saat önce ayrıldığı yere döndü. Oraya dirseklerini dayadı, korkuluğun aynı taşı üzerinde aynı duruşu aldı. Sanki oradan hiç ayrılmamıştı. Ortalık zifiri karanlıktı. gece yarısından sonra gelen, mezarı andıran zamandı bu. Buluttan bir tavan yıldızları gizliyordu. Gökyüzü uğursuz bir yoğunluktan başka bir şey değildi. Sitedeki evlerde bir tek ışık yoktu. Kimsecikler geçmiyordu. Görünen bütün sokaklar, rıhtımlar ıssızdı. Notre Dame Kilisesi ile Adliye Sarayı'nın kuleleri gecenin çizgileri gibi görünüyordu. Bir sokak feneri rıhtımın ucunu kızıla boyuyordu. Köprülerin şekli birbiri arkasından sis içinde biçimsizleşiyordu. Yağmurlar ırmak sularını kabartmıştı. Javert'in dayandığı yer hatırlanacağı gibi Sen sularındaki akıntının hemen üzerindeydi. Sonsuz bir burgu gibi bükülüp çözülen korkunç çevrinti helezonunun ta tepesindeydi. Başını eğdi, baktı. Her şey kapkaraydı, hiçbir şey seçilemiyordu. Bir köpük sesi işitiliyordu ama ırmak görünmüyordu. Bu baş döndürücü derinlikte zaman zaman bir ışık beliriyor, belli belirsiz kıvranıyordu. Çünkü zifiri karanlık gecede bile suyun nereden olduğu bilinmeyen bir ışığı alıp yılan haline sokmak kudreti vardır. Işık kayboluyordu, her şey belirsiz bir hale giriyordu. Sonsuzluk orada açılıvermiş gibiydi. İnsanın altında olan şey su değildi, uçurumdu. Rıhtımın duvarı dik, belli belirsiz, buhara karışmış, derhal gözden kaybolarak sonsuzluğun sarp bir yamacıymış gibi geliyordu. Hiçbir şey görünmüyordu ama suyun düşmanca soğukluğuyla ıslak taşların yavan kokusu seziliyordu. O uçurumdan vahşi bir esinti yükseliyordu. Irmak sularının görülmekten çok sezilen kabarması, dalgaların acı acı fısıldaşması, köprü kemerlerinin uğursuz büyüklüğü, bu karanlık boşluğa düşme tehlikesi. Bunlar ürküntü verici şeylerdi. Javert karanlıkların bu ağzına bakarak birkaç dakika hiç kımıldamadan durdu. Görülmezi dikkate benzeyen şaşmaz bir bakışla seyrediyordu. Su çağıldıyordu. Birdenbire şapkasını çıkardı, rıhtımın ucuna koydu. Bir süre sonra geciken bir yolcunun uzaktan bir hayalet sanacağı yüksek kara bir şekil, korkuluğun üzerinde ayakta göründü, Sen sularına doğru eğildi. Sonra doğruldu, dimdik, karanlıklara doğru düştü. Boğuk bir su şapırtısı oldu. Suyun altında kaybolan bu belirsiz şeklin gizli kıvrıntılarını yalnız karanlık gördü. 5. Kitap Torunla Dede 1. Çinko kaplı ağacın yeniden görülmesi. Anlattığımız bu olaylardan bir süre sonra Boulatruelle Efendi şiddetli bir heyecana kapıldı. Boulatruelle Efendi bu kitabın karanlık bölümlerinde daha önce görülmüş olan Montfermeil'deki şu yol işçisidir. Boulatruelle belki hatırlanacağı gibi karışık, değişik şeylerle uğraşan bir adamdı. Taş kırardı, ana yoldaki yolculara zarar verirdi. Hem yol işçisi hem hırsız olduğu için bir hayali vardı. Montfermeil ormanında gömülü definelere inanıyordu. Günün birinde bir ağacın dibinde toprağa gömülü para bulacağını umuyordu. Yalnız o vakte kadar parayı gelip geçenlerin cebinden alıyordu. Ne var ki şimdilik tetik davranıyordu. Tehlikeden güçlükle kurtulmuştu. Bilindiği gibi Jondrette'lerin ofis evinde daha başka haydutlarla birlikte yakalanmıştı. Bir kötülüğün faydası onu sarhoşluğu kurtarmıştı. Onun burada soyguncu olarak mı yoksa soyulan kimse olarak mı bulunduğu bir türlü aydınlanamamıştı. Tuzak gecesi iyice görülen sarhoşluğuna dayanarak verilen bir mahkeme kararı onu serbest bıraktırmıştı. Derhal sırra kadem basmıştı. Gagny'den Lagny yoluna başı önünde oldukça düşünceli, az daha kendisini mahvedecek olan hırsızlıktan biraz soğumuş ama kendisini kurtaran şaraba daha büyük bir sevgiyle bağlanmış olarak devlet hesabına idarenin gözü altında taş döşeme işine dönmüştü. Yol bakım barakasının otlarla örtülü damının altına girdikten az sonra duyduğu heyecana gelince o da şuydu. Bir sabah her zamanki gibi gün doğmadan az önce işine belki de gözetlemesine giderken dalların arasında bir adam gördü. Ancak sırtını görmüştü ama hali tavrı o uzaklıktan, sabahın alacakaranlığında benzetebildiği kadar kendisine pek de büsbütün yabancı gelmedi. Ayyaştı ama kusursuz, uyanık bir hafızası vardı. Bu da kanuni düzenle bir parça başı dertte olan bir kimse için gerekli bir silahtır. Kendi kendine şu adama benzer şeyi hangi cehennemin dibinde gördüm acaba diye sordu. Yalnız bu soruya bu adamın zihninde belli belirsiz izi olan birine benzediğinden başka hiçbir karşılık vermedi. Bir yandan da bir türlü yakalayamadığı kimliğin dışında bir takım yaklaştırmalar, hesaplar yaptı. Bu adam buralı değildi, dışarıdan gelmişti. Şüphesiz yayan gelmişti. Hiçbir yolcu arabası o saatlerde Montfermeil'den geçmez. Bütün gece yürümüştü. Nereden geliyordu acaba? Pek uzaktan değil. Çünkü ne yol çantası vardı ne de çıkını. Mutlaka Paris'ten geliyordu. Niçin bu ormanda bulunuyordu? Niçin böyle bir saatte buradan geçiyordu? Ne yapmaya geliyordu? Boulatruelle defineyi düşündü. Hafızasını kurcalaya kurcalaya yıllarca önce kendisine gene bu adammış gibi gelen biri yüzünden buna benzer bir telaşa kapıldığını belli belirsiz hatırladı. Düşünürken düşüncelerin yükü altında başını eğmişti. Bu tabii bir şeydi ama pek akıllıca bir iş değildi. Başını kaldırdığı zaman hiçbir şey yoktu. Adam ormanın alacakaranlığın içinde silinip gitmişti. "Hay kör şeytan," dedi. "Onu mutlaka bulurum. Neyin nesi olduğunu anlarım. Bu adamın karga kahvaltı etmeden buralarda gezinmesinin bir nedeni var, onu öğrenirim. Benim ormanımda benim haberim dışında kalan hiçbir sır yoktur." Pek sivri bir kazması vardı, onu aldı. Homurdanarak işte dedi. "Bu hem toprağı hem de bir adamı deşip araştırmaya yeter." İki ipliği birbirine bağlar gibi adamın ardından atıldı. Onun geçmiş olması gereken yoldan, elinden geldiği kadar sık adımlarla ilerleyerek ormanın içinden yürümeye koyuldu. 100 adım kadar gittikten sonra yükselmeye başlayan gün ona yardım etti. Kumun üzerinde şurada burada görülen ayak izleri, ezilen otlar, kırılan fundalar, çalılar arasında bükülen, uykudan uyanırken gerinen güzel bir kadının kolları gibi zarif bir yavaşlıkla doğrulan körpe dallar ona bir izi belirtiyordu. Bu izden gitti, sonra izi kaybetti. Vakit ilerliyordu. Ormanın dağ derinlerine kadar ilerledi, yüksekçe bir yere geldi. Erkenci bir avcı Guyère havasını ıslıkla çalarak uzaktaki bir keçi yolundan yürüyordu. Bu onun aklına bir ağaca tırmanma düşüncesini getirdi. Yaşlıydı ama çevikti. Vergilius'un çobanı gibi Boulatruelle'e de layık pek yüksek bir kayın ağacı vardı. Boulatruelle ağacın elinden geldiği kadar yüksek bir noktasına çıktı. Bu iyi bir düşünceydi. Ormanın en sık, en vahşi kesimindeki ıssızlığı araştırırken birdenbire adamı gördü. Görür görmez de yeniden gözden kaybetti. Adam ormanın büyük ağaçlarla gizlenmiş, oldukça uzak, açıklık bir yerine gitmiş, daha doğrusu kayıvermişti. Boulatruelle orasını iyi bilirdi çünkü orada kocaman bir değirmen taşı yığınının yanında, gövdesine çivilenen bir çinko levhayla sarılmış, hasta bir kestane ağacı görmüştü. Bu açıklık eskiden Blaru arazisi denilen yerdi. 30 yıl önce orada görülen, hangi işte kullanılmak için ayrıldığı bilinmeyen o taş, hiç şüphesiz hala oradadır. Bir taş yığınının ömrünün uzunluğuna, tahta bir parmaklığın ömründen başka hiçbir şey yetişemez. Oraya geçici olarak konulmuştur. Uzun sürmesi için güzel bir neden. Boulatruelle sevincin hızıyla ağaçtan kendini aşağı atar gibi indi. İni bulmuştu. Şimdi iş hayvanı yakalamaya kalmıştı. Hayal ettiği o ünlü define mutlaka oradaydı. Ormandaki o açıklık yere gelmek kolay iş değildi. Şakacı binlerce zikzak çizen keçi yollarından geçerek gitmek için bol bol bir çeyrek saat isterdi. Dosdoğru giderse orada şaşılacak derecede sık dikenli, haşin bir hal alan ormandan geçecekti ki bunun için de koca bir yarım saat isterdi. İşte Boulatruelle'in anlamamak hatasında bulunduğu şey buydu. Dosdoğru gitmeye inandı. Saygıdeğer bir görüş aldanması. Pek çok adamı mahveder bu. Ne kadar diken diken olursa olsun sık orman ona en iyi yol olarak görünmüştü. Kurtların Rivoli Caddesi'nden geçelim diyordu. Dolambaçlı yoldan gitmeye alışıktı, bu sefer doğru gitmek hatasında bulundu. Azimle çalılıkların karışıklığı içine daldı. Çoban püskülleriyle, ısırganlarla, ak dikenlerle, yaban gülleriyle, deve dikenleriyle, pek öfkeli böğürtlenlerle çarpışmak zorunda kaldı. Fena halde her yanı tırmalandı. Sel yatağında su vardı, onu da geçmek zorunda kaldı. En sonunda 40 dakika sonra ter içinde, sırılsıklam, soluk soluğa, tırmık içinde, vahşi bir halde açıklık yere vardı. Kimsecikler yoktu. Taş yığınına koştu, yerindeydi, onu götürmemişlerdi. Adama gelince ormanın içinde yok olup gitmişti, kaçmıştı. Nereye, ne yana, hangi sıkı ormana, kestirmek imkansızdı. Asıl içler acısı şey, taş yığınının arkasında çinko levhalı ağacın önünde, taptaze yeni karıştırılmış toprak, unutulmuş ya da bırakılmış bir kazma, bir de çukur vardı. Bu çukur boştu. Boulatruelle iki yumruğunu ufka doğru sallayarak hırsız diye haykırdı. 2. Marius iç savaştan çıktıktan sonra şimdi de aile savaşına hazırlanıyor. Marius uzun zaman ne ölü ne canlıydı. Haftalarca sayıklamayla karışık yüksek ateş içinde yattı, yaralardan çok baştaki yaraların sarsıntılarının yol açtığı oldukça önemli bir takım sakatlıklar belirtileri gösterdi. Ateşin verdiği acıklı konuşkanlıkla, can çekişmenin kaygı verici inadıyla gecelerce koz et dedi durdu. Bazı yaraların genişliği ciddi bir tehlike gösterdi. Geniş yaraların irini içeride birikir, bunun sonucu olarak da bazı hava şartları altında hastayı öldürebilir. Onun için her hava değişikliğinde, en ufak fırtınada hekim kaygılanıyordu. Aman hasta sakın heyecanlanmasın diyordu. Aletlerin, bezlerin zamklı şeritlerle tutturulması o devirde daha düşünülmediğinden pansumanlar karışık zor oluyordu. Nicolette tavan kadar büyük bir yatak çarşafını sargı bezi olarak harcadı. Klorürlü losyonlar, gümüş nitratı bir hayli zorlukla gangreni yendi.